Ayrım 2, sayfa 27. Hayal edemediklerinden korkarsın. İnsandan, yalandan, dolandan, sapıktan, makyajsız Bülent Ersoy'dan korkma. İnden, cinden korktuğum kadar. Çocukken sırf bu olay yüzünden uyuma sorunları çekiyordu. Cismini tarif edemeyeceğim şeyler etrafında sürekli dönüp duruyordu sanki. Sabah ezanı duyana kadar dişlerimi sıka sıka yorganın altından çıkamazdım. Hayatta evde yalnız kalamazdım. Sanki böyle sandalyeler oynayacak, kapılar birbirine çarpacak gibi gelirdi. Bir kere bile sandalyeler yerlerinden oynamadı ama ben hep oynamasını bekledim. Ay, tövbeler olsun, şunu yazarken bile içimden sürekli "Allah'ım benden uzak tut onları lütfen" diye tekrar edip duruyorum. Neyse, asıl başka şey anlatacağım ben şimdi. Erik gidince kafayı az buçuk yedim sanırım. Bir gün unuttum ayakları yapıyorum. Ertesi gün adamı kafaya öyle bir takıyorum ki telepati yoluyla geri dönmesini sağlamaya çalışıyorum. Benim böyle dengesiz davrandığımı gören sevgili arkadaşlarım tuttular beni falcıya götürdüler. Hani böyle güzel güzel şeyler söylesin, beni oyalasın ayağına. Fal olayına inanmadığımı söyleyemem. Her insan gibi Umut benim de hoşuma gidiyor. Kalktık gittik Bağdat Caddesi'nde bir kafeye. Çok ünlü bir adammış. Evde kaybolan eşyaların yerini bile buluyormuş. Altılıyı bile söylüyormuş. Kafe bir yığın kadın dolu. Herkes sıra bekliyor. Tam 4 saat bekledik biz de fal baktırmak için. Artık fincanımın içindeki telveler küflendi o derece. Neyse gittim adamın karşısına bana hayatımın sırrını verecekmiş gibi elim apış aramda. Heyecandan 3,5 atıyorum. Bir taraftan da korkuyorum. Sevdiğin adam şu an bir İngiliz vajinasının tadına bakıyor diyecek diye. Baktı baktı fincanıma. Kızım sen salak mısın? Hayatının en güzel dönemini yaşıyorsun da adamın biri yüzünden murdar ediyorsun kendini. Sonra başladı Erik'in harflerini tek tek söylemeye. Dönecek mi, dönmeyecek mi? Bana onu söyle diye çırpındım ama takıldı kaldı isimlerle. Ev arkadaşımın ismini de söyledi. Zarar verecek sana dikkat et dedi. Ama herif bir türlü kısmetlerimi dair bir şey demedi. Bir de 3 dakika mı ne sürdü? Yani 4 saati sırf sevdiğim adamın harflerini duymak için beklemişim. Sanki ben bilmiyorum herifin harflerini. Bir sinirlendim. Ay, erkek görmüyor musun? Bak bir şuna kısmet koca ne bileyim. Herif dönmeyecekse bile başka bir er kişi de mi yok? Aa diye dellendim. Baktı baktı kafasını iki yana sallayarak. Maalesef uzun süre sana erkek yok dedi. İşte o an içimden bir ejderha çıkabilirdi. Hatta Hulk'a dönüşebilirdim. O masayı devirip fincanın içine o falcıyı tıkıştırabilirdim. Benden önceki kızı 1 seneye kadar evleneceğini söyleyen adam bana erkek bulamadı. O yosmaya var. Neredeyse tüm İstanbul üstünden geçmiş. Daha ne yapacak erkeği derken bir de evlilik görmüş. Bana gelince ay göremedim. Ben sana gösterdim ama Allah'tan depresyondayım. Mal değneğine bak yahu. Kalktım gittim sinirle dışarı tabii hemen fala inanmayan kız moduna girdim. Orada beklerken millete falcılarla başımdan geçenleri gerçek hikaye gibi anlatan ben bir anda yalan ye bunlar adam o kadar bile bilse kendi piyango bileti alır gibisinden laflar söylemeye başladım. Sonra biz arkadaşım falını beklerken yanımıza bir kadın geldi. Falcının dedikodusunu yaptık beraber derken kadın kendi olayını anlattı. Abla gece birini düşünüp uyuyormuş. O kişiyle ilgili olacakları gece rüyasında görüyormuş. Hatta polislerle beraber çalışıyorlarmış. Cinayetlerde bazen buna başvuruyorlarmış. Ruhu havalanıyormuş gece. Her yeri gezip tozup dönüyormuş. Bu anlatıyor ama biz yanımızdaki kızla kıkır kıkır gülüşüyoruz. He ablam he eminim öyledir diye de başımızdan savmaya çalıştık. Tam giderken kadın döndü. İngiltere'ye sen onun yanına gideceksin çok kısa bir süre sonra. Bu akşam sana uyuyacağım dedi. Ben tabii şok. İngiltere nereden biliyor falan diye böyle ablanın arkasından koşuyordum ki arkadaşım ensemden tuttu. Saatlerdir masada başka boktan bahsetmiyorsun. Duymuş işte sıyrık dedi. Son umudumu da kapattı gitti. Ha işte olan bundan sonra oldu. Ben bir güzel eve geldim, televizyon izledim, biraz ağladım. İnternette Erik yeni sevgili yapmış mı acaba diye her yeri tıkladım. Sonra da uyuyayım diye yatağa yattım. Bıyıklı da eve gelmeyecekmiş. O gün haber vermişti. Tam uykuya dalıyordum ki çıtır çıtır evden sesler gelmeye başladı. Üsttekilerdir diyerek uyumaya çalıştım. Sonra sesler devam edince içeriden geldiğini fark ettim. Usul usul odamın ışığını yakıp kapıyı açtım. Ardından önce ara holün ışığını açıp ortalığa baktım. Bir durum yok. Sonra mutfağı açtım, yok. Ardından salona giriyordum ki Allah Bismillah tövbeler olsun. O ne anam? Karanlıkta bıyıklı gelmiş salonda oturuyor. Kalbim duracak zannettim valla. Allah'ım manyağı. Gelmeyeceğim dedi bana. Hem gelmiş hem de psikopat gibi ışıkları açmadan salonda oturuyor. Gözlerini dinlendiriyormuş. Öyle dedi. Gözünü sikti. Ay neyse. Sonra tam içeri giriyordum ki arkama bir daha döndüm baktım. Kadın öyle dalmış bana bakıyor. Kirpiği kıpırdamıyor bile. Bu kadın gece beni kesmesin. Herkese şehir dışındayım demişler şimdi. Ben de millete bıyıklı evde yok dedim. Polisler ondan şüphelenmez doğal olarak. Işık kapalı oturmalar falan böyle. Ne bileyim sinsi sinsi eve gelmeler. Dedim çanağı sağlama alayım. Falcı da dedi sana zarar verecek diye. Belki de o yüzden erkek merkek görmedi. Öldürse beni kısmetim olmaz tabii. Su içiyormuş gibi yapıp ekmek bıçağını aldım odama gittim. Kapımda bir güzel kilitledim. Sonra da cenin pozisyonumu alıp korkudan titremeye başladım. Kafamdan bir ton senaryo gelip geçti. Keşke kadın yöneticiye şikayet etmeseydim. Cinsel hayatı durunca benden bildi tabii. Gelip kesecek. Kontürüm de yok. Birine haber vereyim bize gel evde sapık var diye. Polise mi haber versem acaba? Ama ne diyeceğim ki? Falcı dedi. Kadın da karanlıkta oturuyordu. Korktun mu diyeceğim. Öyle de olmaz. Ciddiye bile almazlar. Acaba abartsam mı? Üstüme saldırdı falan mı desem? Ya kadın suçsuzsa sadece manyak olduğu için karanlıkta oturuyorsa? Bir de başıma bela açmayayım sonrasına. Ay ne zormuş bir sapık beklemek yatakta meğersem. Bir dakika bir dur ya bu bıyıklı değilse. Yani ya içerideki bugün sabahki kadınsa? Gece rüyasında olayları gören hani küçükken duymuştum kızın biri evde yalnızmış kapı çalmış teyzesi gelmiş oturmuşlar. Beraber tavla oynamışlar teyzesiyle. Sonra telefon çalmış annesi demiş ki kızım az önce teyzeni kaybettik. Trafik kazasında hastaneye koş. Kız arkasını bir dönmüş bakmış teyzesinin ayakları ters. Yani o teyzesi değilmiş meğerse. Ya bu da böyleyse. Yarın hemen hatta telefona geçmeliyim. İşte kontör olsa en azından bıyıklıyı ararım evde misin diye. Kadın gece senin için uykuya dalıyorum mu? Ne demişti? Of beynim içi çan çan ediyor. Hayır yani eğer cin ise kapıyı boşuna kilitledim. Duvarı deler geçer. O ruhlu muhlu bir şey ya. Gözümü kapatıyorum manyak manyak şeyler düşünüyorum. Gözüm açım sanki tavanda beni izliyor gibi hissediyorum. Ya arkamdaysa döndüğüm an yüzü yüzü gelirsek. Ya ayak ucumdaysa ya pencereden kafasını uzatırsa kafayı yiyeceğim. O kadar çok şey yapabilir ki hiçbir şey yapmasa zaten bu korkuyu ödümü kaybedecek sabaha. İçeri gidip baksam mı acaba ayakları ters mi diye. En azından neyden korkacağıma karar veririm. Sapıktansa polis var. Yok eğer o diğer şeydense sıçtım. Yapacak bir şey yok. Bari kalkıp bakayım, korkumun üzerine salayım kendimi diyerek açtım kapıyı. Ekmek bıçağını da kilotumun içerisine sıkıştırdım. Salona doğru yürümeye başladım. Allah'ım o yol nasıl uzuyor ve kalbim ağzımın içinde atıyor resmen. Baktım içeride hala karanlıkta oturuyor. Sesim titrek titrek. Işığı açayım mı dedim. Açma. Elektrik parası çok geliyor. Öyle oturuyorum dedi. Yok bu kesin bıyıklı. Cinse de eğer çok iyi bıyıklı taklidi yapıyor diyerek ara holden gelen bir parça ışıkla ayaklarına bakmaya çalıştım. Ters mi düz mü diye. Ters de bildiğim bütün dualar içinde start verecektim kendime. Azıcık kafamı eğdim ama kadın ayaklarını götüne sokmuş. Bağdaş kurmuş koltuğun üzerinde. Nasıl anlayacağım yahu ben bunun cin olduğunu? Çok eğilemiyorum da. Bıçak karnıma batıyor. Bir de bok yolunu ölmek var tabii. Ayak göreyim derken burada mefte alacağım. Sonra telefonu çaldı. Açtı bu telefonu. Orada kesin karar verdim ki bu bizim bıyıklı manyağı. Çünkü sabah ezanına kadar hiç durmadan sevgilisiyle telefonda konuştu. O konuşurken ben de huzur içinde uyudum. Arada bir sesine uyanıp bastım küfürü ama olsun. Ya Rab merakım mazur gör de ben kulun değil miyim yahu? Dünyanın en sıkıcı insanı ödülüne açık, ara farklı sahip olabilirim. Bu aralar telefonum neredeyse Hiç çalmıyor. Arkadaşlarım artık benden bıktı. Sadece Erik'ten bahsediyorum. Düz sokağa sakinlerini yemişim gibi hüzün akıyor her kelimemde. Telefonumun zil sesini unuttum o derece. Hey gidi hey. Eskiden banyo giderken bile belki arar da duyamam diyerek bornozumun cebine koyardım. Her sabah günaydın mesajı alırdım. Bir de şimdi bak, operatörüm bile artık bildiri yollamıyor. O bile umudu kesmiş benden. Hiçbir şeyin tadı yok gibi sanki. Giydiğim kıyafetlerin, okuduğum kitapların, izlediğim filmlerin hepsinin amacı onu anlatmakmış meğer. Alışverişe gidiyor, elim bir elbiseye gidiyor, deneme kabinine gidiyorum. Sonra oturup orada ağlamaya başlıyorum. O elbiseyi o görmeliydi. Onunla öğle yemeğine giderken girmeliydim. Boyu kısaymış diye bana surat asmalıydı. Artık ne önemi var bu elbisenin? Sadece bir bez parçası. Günlerin para kazanmak için abuk subuk program metinleri yazmak, arada bir montaj yapmak, onun dışında bütün gün TV karşısında yemek yiyip ağlamakla geçiyor. Her gün Erik'in Facebook sayfasını, hatta her saat başı kontrol ediyorum. Eklediği kişilere tek tek bakıyorum. Hangi saatlerde girmiş, ne kadar durmuş diye tahmin ediyorum. Kafamda sürekli hiç görmediğim İngiltere'nin sokakları canlanıyor. Kesin şimdi şuradadır, şimdi şu pub'dadır, kaldığı yerde kız var mıdır diye kendimi unutup sadece onu düşünüyorum. Geçen gün de korktuğumla yüzleşmek zorunda kalacağım bir hareket yaptı. Facebook sayfasına bir fotoğraf koymuştu. Gittiğinden beri ilk fotoğrafıydı bu. Boğazımda kocaman bir hava boşluğu vardı sanki ve gitmiyordu. Nefes alamıyordum sanki o an. Fotoğraflar açılırken beynim uyuşmuştu. Kızlar vardı yanında. Bir sürü hem de sarışın, kızıl, Japon fotoğraf değil, 23 Nisan afişi gibiydi. Gülüyordu fotoğrafta. Eli kızıl saçlı kızın omzunda gülüyordu. Gözleri objektife bakarken hiç aklına gelmiş miydim? Flaş patladıktan sonra o kızlara benden bahsetmiş miydi? Nasıl bir orospu çocuğu olduğunu İngilizce bir şekilde anlatmış mıydı? Beni unutmuş muydu? Canımın acıyacağını hiç düşünmemiş miydi? Onu gördüğüm zaman kırılacağımı akıl edememiş miydi? Kimdi bu kızlar? Allah kahretsin. Ne işi vardı bunun yanında? Orası neresiydi? Elini omzuna atacak kadar nasıl samimi olabilmişti? Ben burada paramparça olmuşken o nasıl eğlenebiliyordu? Hemen mesaj atmalıyım dedim. Açtım mesaj kutusunu, dayadım, döşedim bütün küfürleri. Sonra enter'a basacaktım ki vazgeçtim. Ne gerek vardı ya? Ne işime yarayacaktı onları yazmak? Adam zaten beni terk etti. Hala neyin savaşını veriyordum? Bir de 20'li yaşlarının sonundasın be adam. Hala oraya fotoğraf ekleme derdinde misin? Benimle birlikteyken çift fotoğraflarımızı koymak nasıl koyuyordu herife? İşkence gibi geliyordu resmen. O kızıl saçlı büyük ihtimal Rus, orada da karşıma çıkıp aman aman rahat bırakmayın beni. Acaba o kız sevgilisi mi? Sevgilisi olsa mı hala benimle olan fotoğrafları da duruyor. Belki de asılıyordur. Sonra birlikte olacaklardır. Sonra Türkiye'ye gelip evlenirler. Biri yakışıklı, biri çok güzel. Çocukları olur, neslimizi güzelleştirirler. Ben ise burada bıyıklı ev arkadaşımla birlikte küflenip giderim. Tam bir saat o fotoğrafa bakarak her ayrıntısı üzerinde Erik'in neler yaşamış olabileceğine dair kendimce hayal kurdum. Sonra lan dedim, manyak mıyım ben? Bu adam gitti işte, yapacak bir şey yok, dönmeyecek. Dönse bile hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Artık sabahları sırtını öperek seni uyandırmayacak. Kahvaltıda sırf sen seviyorsun diye kayısı yumurta pişirmeyecek. Televizyon izlerken seni izleyen biri olmayacak. Anahtar sesine sevindi kapıya koştuğun birisi, kıskançlık krizleri geçirirken seni sakinleştirecek kişi de olmayacak. Regliyken karnı sıcak su torbası koyan biri, sen acıkmadan yemek yemeyen biri, çamaşırları asan, ütü için sana para teklif eden, sokakta elini bir saniye olsun bırakmayan, kustuğunda ağzını silip öpen kişi artık yok. Adam artık gitti, bunu kabullen. Yok yani, bitti işte. Sevseydi seni bir parça da olsa, en azından giderken sen de gel cümlesini kurardı sana. Onun yerine senin canını acıtmayı, hatta giderken canını almayı tercih etti. Sen hala burada oturup onu düşünmeye adıyorsun kendini. Kalk kız dedim. Kendine gel artık. Bu kaçıncı her giden adamın arkasından cesede dönüyorsun. Bağışıklık yapması gerekirken daha da bitiriyorsun kendini. Şimdi aynaya bak. Allah seni ne yapsın? Şu kaşlarını bir al. Hakkı bulut gibi olmuşsun. Hah, aynaya bakmaya devam et. Çene altındaki tüylerini bir zahmet al artık ha. Hulki Cevzioğlu ile karşı karşıyasın sanki. Saçını başını bir düzelt, bir insan şekline gir. De akşam dışarı çık. Sabah eskisi gibi uyan yatağından sonrasını düşünürüz. Bunları düşünüp saç baş yapıp arkadaşları da arayıp çıktım Taksim'e doğru. Önce bir yerde oturup içmeye başladık. Arkadaşların tipinden anlıyorum. Ağzım açıp Erik'ten bahsedeceğim diye yürekleri oynuyor. Her gördüğüm nesne, her insan, her müzik, her şey ama her şey bana onu hatırlatsa da bahsetmeyeceğimi yemin ettim kendi kendime. Ama öyle boş bir insan olmuşum ki onun dışında konuşacak konum bile yokmuş. Muhabbetlerine katılamıyorum bile. Her şey sıkıcı geliyor. Eve gidip içip içip ağlamak istiyorum. Sonra o fotoğraf geliyor aklıma. Burada durmalıyım diyorum. Birkaç çocukla kesişmeye çalışıyorum. Onu bile beceremiyorum. Yani daha doğrusu yalan atmaya lüzum yok. Ben bakıyorum da kimsenin bana baktığı yok. Sonra dans edebileceğimiz bir yere gittik. Orada da aynı şekilde millet zıp zıp zıp zıplarken benim fon müziğimde kaderimde bu da mı vardı? Sevdiğimi başkaları göreceksem eğer kör olsun bu gözler diye ağlak ergenler çalıyordu. Sonra neyse çıktık Kızılkayalara doğru gidiyoruz. Yine kendime helal olsun dedim. Bir kere bile insanlara Erik'ten bahsetmeyerek bir çığır açtım. Ama bu kızla tek kelime konuşmamışım. Aman olsun. O da kadı kızının kusuru kalsın. Hemen iyileşemem ya. Kızılkayaların önüne geldik. Sırada bekliyorum. Sabaha kadar midemi yakıp yıkacak bir lokmacık ıslak hamburgeri yemek için. Arkadaşım bir şey söylemek için sağ tarafıma bir döndüm. Hemen yan tarafımda bütün ihtişamıyla pekmezi gördüm. İzmir'de bana aşık olsun diye yapmadığım soytarılığın kalmadığı, onun İstanbul'a taşınmasıyla gözden ırak olan, gönülden de ırak olur mottosuyla başkasını bulup terk ettiğim. Sonra köpek gibi pişman olup peşinde dolandım. Ona yaptıklarıma rağmen bana iş bulup İstanbul'a taşınmamı sağladığı halde bir de utanmadan en yakın arkadaşıyla birlikte olduğum adam. Erik'in en yakın arkadaşı benim en eski sevgilim Pekmez. Öyle bir baka kaldım. O da döndü bana doğru. Aramızda 3 metre var yok. Kafamı da çeviremiyorum ama çevirmem lazım utanıyorum. Çok uzun zamandır görmemiştim onu. Erik onu birlikte olduğumuzu söylediği andan itibaren hayatımızdan tamamen çıkmıştı. Ama orada karşımdaydı. Ona yaptığım her şey bir bir aklıma geldi. Kendimden nefret ettim. Büyük ihtimalle o da benden nefret ediyordu. Yüzü tam karşımdaydı. Gözü, kulağı, burnu her şey aynı. Çok yakışıklı, çok çocuksu ve çok masum bir şekilde duruyordu orada öyle. Onu ilk gördüğüm andaki gibi şeyler oldu içimde. Sesim, soluğum kesildi, elim ayağım uyuştu. Bakıyoruz birbirimize ama hiç konuşmuyoruz. Selam versem mi, gülümsesem mi? Dudaklarım kıvrılıyor ya, kafasını çevirse diye düşünüyorum. Ya böyle vahşi hayvan belgesellerinde olur ya, ürküp kaçmasın diye kılımı kıpırdatamıyorum. O da sanırım aynı şekilde. Hiç kıpırdamıyoruz çünkü dedim kaybedecek bir şeyin yok. Her şeyini kaybettin zaten. Gülümse pekmeze. Gülümsedim kafamı biraz öne eğip o da aynen güldü. Bir adım attı bana doğru. Kalbim yerinden fırlayacaktı. Koşacaktım ona doğru ve sırada özür dilerim diyecektim. Elimden tutacaktı sonra hiçbir şey söylemeden bakacaktı sadece. Erik merik bir anda hoşaf oldu bende. Belki de dedim bunca şeyi yaşamamın tek nedeni budur. Kader budur. Burada karşılayıp kalbimi en az kıran adamın kıymetini bilmektir olay. Pekmezdir benim kaderim. Belki de evren Erik'i o yüzden göndermiştir İngiltere'ye diyerek bu hayalleri kurarken arkadan bir kadın sesi duydum. Pekmez diye. Döndüğümde anladım kendi hayatıma da onun hayatına da kararsızlıklarım ve gel git aklımla nasıl sıçtığımı. Erik için ağlarken bir anda pekmez kaderim diye saçmalamamdan belliydi zaten. İnsanlar benim hayatıma sıçarken ben de boş durmamıştım. Arkadan gelen kadının sesiyle kendime geldim. Pekmez'in evlendiğini tamamen unutmuşum. O bir zamanlar ön tarafında benim oturduğum arabası gelin arabası olmuştu hatta. Düğünlerin olacağı gün Erik'le kavga etmiştik. Dalgınım diye hala onu düşündüğümü söylemişti bana. İçten içe kıskançlıktan ölmüştüm o gün. Üzülmekten öte hala evlenemediğimi. Pekmez arkasını döndü gitti. Elimde ıslak hamburgerle izledim o arabanın gidişini. O arabayla birlikte erik, pekmez, hepsi gitti. Hayatıma girip beni ben yapan, benden 1.000 tane daha ben alan adamların hepsi gitti. Artık yepyeni bir hayata adım atıyorum. Bu kez geçmişle değil, gelecekle yaşamak için. Sanırım diyetimi yeterince ödedim. Zaten hiçbirinin de soyadı bana yakışmıyordu.